Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Haban 1402, Hicri Kamer 6 Rebiülevvel 1445 ve Miladi Takvimli 20 Kasım 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Düzenli Hayat isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendin. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisinin bir gerçek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Gazze'deki hemşire ve doktorlara mücadelesinin tarihe yazılacağını belirtti. Emir Abdullahian ve Lavrov Filistin meselesini ele aldılar. İran Ulusal Radyo Televizyon Kurumu İRİB Başkanı, İran'ın Filistin'den ayrılmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonistlerin cinayetlerinin tarihi utancı sonsuza kadar tarihte kalacak açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün askeri silahlar ve füzelerin teşhir edildiği fuarı ziyaret ederken yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisinin bir gerçek olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine'yi devrim muhafızları ordusu tarafından düzenlenen havacılık ve uzay sanayi fuarını ziyaret etti. Tahran'daki Aşura Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'nde düzenlenen fuarda devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerinin insansız hava araçları, füzeler ve hava savunmalarındaki ürünleri sergilendi. Ziyaret sırasında devrim muhafızları komutanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan İslam İnkılabı rehberi, İranlı uzmanların başarılarını överek gençlerimiz azim ve inançla girdiği her alanda çok büyük başarılara imza attılar ve bu fuarda da azim ve inancın belirtileri açıkça görüldü dedi. Havacılık ve uzay sanayi fuarının yenilikçi ve yaratıcı özelliğe sahip olduğunu anlatan İslam İnkılabı rehberi, elbette mevcut kazanımlarla yetinmemeliyiz. Çünkü dünyada çeşitli askeri ve özel sektörler sürekli gelişiyor. Onlardan geride kalmamak için çabalamalıyız ifadesini kullandı. Ayetullah Hamine'yi İran Silahlı Kuvvetleri'nin ilerlemesinin hızlı ve verimli biçimde gerçekleştiğini belirtti. Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmeleri de değinen İslam İnkılabı rehberi, Gazze'deki olaylar dünya kamuoyuna pek çok gizli gerçeği ortaya çıkardı. Bu gerçeklerden biri de Batı liderlerinin ırkçılığa verdiği destektir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yaptığı açıklamada Gazze'deki hemşire ve doktorların mücadelesi ve fedakarlığının tarihe yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi dün yaptığı konuşmada Gazze hastanelerinde şehit olan hemşire ve doktorların azimli mücadelesi tarihe geçecektir. Onların örnek direnişleri ve fedakarlıkları da tüm dünyadaki hemşirelik camiasına örnektir dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi dün Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum günü ve hemşireler günü nedeniyle İmam Hümeyni Şehriyar İhtisas ve Süper İhtisas Hastanesi'nin açılış töreninde bu günü özellikle ülkenin tedavi ekipleri ve çalışkan hemşirelere tebrik ederek İran ve dünyanın diğer ülkeleri bugünlerde Gazze'deki acı durumdan dolayı çok üzgünler dedi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında şunları kaydetti. Gazze'deki sağlık grubunun direnişi ve fedakarlığı tüm dünyadaki hemşirelik camiasına örnek ve model teşkil ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, pazar gecesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu. İran'ın bildirdiğine göre yapılan telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin sivillere yönelik amansız saldırılarına değinerek Amerika savaşı durdurmaya çalıştığını iddia ediyor ama pratikte Amerikan Siyonist savaşın yoğunluğunu ve kapsamını artırıyor dedi. Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin aralıksız devam eden saldırıları ve kör bombardımanları sonucunda Gazze'de 15 binden fazla sivil kadın ve çocuğun şehit olması ve onlarca esirin hayatını kaybettiğini ifade etti. Emir Abdullahyan, etnik temizliğin ve Gazze ve Batı Şeria sakinlerinin zorunlu göçünün önlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında Rusya'nın daha aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti. Şüphesiz direniş nihai sonucu belirleyecektir. Siyonist rejimin saldırıları durdurma konusundaki muhalefetinden duyduğu hayal kırıklığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da savaşın durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması yönünde istişarelerin devam edeceğini vurguladı. İran Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Başkanı Dış Yayınlardan Sorumlu Yardımcısı, İran'ın Filistin'den ayrılamayacağını, İslam Cumhuriyeti'nin dünya mazlumlarına destek verme duruşunun diğer ülkeler için söylem haline geldiğini belirtti. İRİB Başkanı Dış Yayınlardan Sorumlu Yardımcısı Ahmet Nuruzi, pazar günü Uluslararası Seher Kanalı 27. yıl dönümü töreninde işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin 44. gününe işaretle Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne karşı topyekün saldırısının açık bir savaş olduğunu belirtti. Nuruzi, Siyonist rejimin Filistin'e yönelik baskı ve saldırganlığının 75 yıllık bir geçmişi olduğunu, son 16 yılda ise Gazze Şeridi'nin karadan, denizden ve havadan tamamen kuşatma altında olduğunu belirterek, direniş savaşçılarının 7 Ekim'deki operasyonun ardından Siyonist rejim İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının, Siyonistlerin Filistin halkıyla olan savaşını tüm dünya için gün yüzüne çıkardığını belirtti. Nuruzi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistin halkını destekleyen söylem tarzına da değinerek Uluslararası Seher Kanalı dahil olmak üzere dış yayınlar servisi programlarının üretim ve içeriğinin İran İslam Cumhuriyeti nizamının politikalarını yansıtacak şekilde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetlere değinerek bu tarihi utancın sonsuza kadar tarihte kalacağını vurguladı. Nasır Kenani sosyal paylaşım sitesindeki kişisel sayfasında Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın mübarek doğum günü ve hemşireler gününü kutlayarak bugün Hazreti Zeynep'in doğum yıl dönümünde ve hemşireler gününde hemşireler camiası ve İranlıların sağlığını savunanların değerli çabalarını ve hizmetlerini saygıyla anıyorken Siyonistlerin Gazze'deki hastane ve tıp merkezlerine doğrudan ve kasıtlı saldırılarda işlediği menfur suça tanık oluyoruz. Kenani, Siyonist rejimin saldırılarında şimdiye kadar 198 doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin şehit olması, 55 ambulansın imha edilmesi ve 25 hastanenin hizmet dışı kalmasına sebep olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gazze'deki Şifa Hastanesi ve onlarca hastanedeki masum prematüre bebeklerin, hasta ve çaresiz çocukların ve kadınların iniltilerini, çığlıklarını, mazlum şehadetlerini dünya hiçbir zaman unutmayacaktır. Ve bu korkunç suçların tarihi utancı çocuk katili siyonistler ve onların destekçileri için sonsuza kadar tarihte kalacaktır. Kenani, tarih boyunca tüm işgalci ve saldırganlar gibi Siyonist işgalcilerin de kaçınılmaz kaderinin yenilgi ve yıkım olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Ali Bahaduri Cehromi yaptığı açıklamada Batı medyasının İsrail füzelerinin parasıyla donatıldığını belirtti. Ali Bahaduri Cehromi, Dünya Çocuk Bayramı münasebetiyle dün Serçeşme Konferans Salonu'nda Gazze'li çocukların acılarını yansıtmak amacıyla düzenlenen Ben Senin Davacınım öğrenci konferansında ve Venezuela Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nın katıldığı törende şöyle konuştu. İngilizlerin son 80 yılda denediği tek şey Siyonistlerin gaspçı olduğunu tüm dünya insanlarına unutturmaktı. Fakat Filistinli çocuklar her gün ayakta duruyor ve başkalarının gaspçılarla gidip gelmek yerine Filistinlerin yardımına gelmesini bekliyorlar. Hükümet sözcüsü sözlerinin devamında ayrıca şunları kaydetti. Aksa tufanı 80 yıllık hatırayı bir kez daha canlandırdı ve bu insanların gaspçı olduğunu tüm dünyaya anlattı. Halbuki İsrailler ise yıllarca film ve reklamlar yaparak bu konuyu dünya halklarının aklından silmeye çalıştılar. Mahaduri Cehromi ayrıca şunları kaydetti. Bugün dünya halkları, dünyanın yaptığı ve Siyonistlere bağımlı hale getirdiği bedellerin aksine tek ses olarak sokaklara çıkmış ve Filistinlerin haklarının ihlal edildiğini, çocukların üzerine atılan roketlerden de kendilerine yıllarca yalan söylendiğini öğrendiklerini söylüyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Siyonistlerin kara operasyonlarında başarılı olamayacağını belirtti. Tuğgeneral Ahmet Rıza Purdistan, Genç Gazeteciler Kulübü isteği verdiği röportajda, gelecek kesinlikle Filistinlilerindir ve Siyonist seçim çok ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalacaktır, dedi. Ordu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Gazze'deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti. Kara harekatı başarısız bir hamledir ve Siyonistler kendileri için başarı uydurma peşindeler. Tuğgeneral Purdistan ayrıca Siyonistler kara operasyonlarında başarılı olamayacaklarını biliyorlar. Ama kendi kamuoyuna ve dünyaya cevap verebildikleri için başarı arıyorlar ifadelerini kullandı. Gazze hükümetinin enformasyon ofisi pazar günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısının başından bu yana Gazze'de 5500'ü çocuk ve 3500'ü kadın olmak üzere toplam 13.000'den fazla kişinin şehit edildiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Gazze hükümetinin istihbarat teşkilatı da Siyonist rejimin bombalamalarında 4.000'i kadın ve çocuk olmak üzere 6.000'den fazla kişinin kaybolduğunu duyurdu. Ayrıca Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında %75'inden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 30.000 kişi de yaralandı. Yapılan söz konusu açıklamaya göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 201 doktor ve 22 polis de şehit edildi. Bombalamalarda 97 hükümet merkezi ve 83 cami tamamen, 166 cami ise kısmen yıkıldı. Siyonist ordu pazar günü Gazze'ye düzenlediği kara operasyonda 7 askerin öldüğünü duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Siyonist ordunun açıklamasında pazar günü Gazze'ye düzenlenen kara operasyonunda Siyonist rejimin 4 askeri yaralandı. Siyonist ordu ayrıca Gazze'ye kara operasyonunun başlamasından bu yana askerlerinin kayıp sayısının 65 kişiye ulaştığını duyurdu. Siyonist rejimin savaş bakanı pazar gecesi yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullah hareketinin Aksa tufanı operasyonunun başlamasından bu yana kuzey sınırlarına 1.000'den fazla roket attığını iddia etti. İrna'nın haberine göre Yuvgaland İrna'nın İran'ın vekalet güçlerinin işgal topraklarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, Hezbollah'ın bu füze fırlatmasının bedelinin her gün ağır şekilde ödendiğini iddia etti. Siyonist rejimin savaş bakanı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin İmir Abdullahiyan'ın Amerikan CNN haber kanalına verdiği röportajda İran'ın 7 Ekim'deki Filistin operasyonuna dahil olduğu iddiasını tamamen temelsiz bir iddia olduğunu belirttiği haberde bu iddiada bulunuyor. Emir Abdullahiyan söz konusu açıklamada İran bu operasyondan habersizdi ve Filistinliler aradı. İran'ın hiçbir vekalet grubu ve savaşı olmadı ve yoktur. Amerika'nın bölgedeki vekalet gücü olan ve bölgeyi güvensiz hale getiren İsrail'dir. Bir aydan uzun bir sürenin ardından Siyonist rejim kendilerine ait helikopterlerini yanlışlıkla 7 Ekim'de Gazze şeridindeki müzik festivaline katılanları hedef aldığını itiraf etti. Siyonist Hares gazetesi Siyonist rejim polisinin soruşturmasını aktararak 7 Ekim'de İsrail askeri helikopteri Siyonist yerleşim yeri Raim yakınlarındaki bir festivale katılanlardan bazılarını yanlışlıkla öldürdüğünü yazdı. Habere göre festivalde bulunanların çoğu kaçmayı başardı. Araştırmanın bir başka bölümünde ise Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bu festivalden haberi olmadığı belirtiliyor. Bazı İsrailli medya kaynakları Gazze'de pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca ateşkes sağlanabileceğini bildirdi. El Alem'in verdiği haberde aralarında Yediot Ahronot gazetesinin de bulunduğu bazı İsrail medyası pazartesi günü ateşkes sağlanabileceğini duyurdu. Bu kaynaklara göre bugün saat 11'den itibaren mümkün olacak olası ateşkes iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama 5 günlük ateşkes karşılığında 50 İsrailli kadın ve çocuğun serbest bırakılması. Siyonist rejimin basında çıkan haberlere göre ikinci aşama işgal altında topraklarda esir alınan Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılmasını içeriyor. Ancak kesin sayı henüz bilinmiyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Siyonist rejimin tüm gemilerini veya bu rejimle işbirliği yapan gemileri Yemen Silahlı Kuvvetleri için meşru bir hedef olacakları konusunda uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya ziyareti dönüşünde Gazze'deki çatışmalarına karşı Batı dünyasının Haçlı emperyalizm yapısı altında birleştiğini belirtti. Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi. Gazze'de devam eden çatışmalarda en az 12 bin Filistinli hayatını kaybederken İsrail'in Gazze şeridine saldırılarında ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ve son haberimiz. Ukrayna güçleri Rus güçlerini hedef almak için Türk 40 milimetrelik RDS-40 bomba atarlarını kullanıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Filistin gelişmelerine ilişkin sizler için hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle beraberiz. Dünkü sohbetimizde Sayın Rahmetullah Şerifi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan insani durumla ilgili bir kararın onaylanması konseyle ilgili Gazze ve Filistin'de yaşanan gelişmeler etrafında sohbetimizi sizlere sunduk. Bugün de yine bölge ülkelerin Filistin Konseyi ile ilgili siyasetler çerçevesinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Son sıralarda özellikle Türkiye ile ilgili siz de haberleri muhakkak takip ettiniz. Filistin konusundaki siyasetleri, kınamaları, yetkililerin açıklamaları vesaire gündemde hala kendi sıcaklığını korumaktadır. Dışişleri Bakanlığı bölgedeki istişareleri çerçevesinde Arap ülkeleriyle Filistin konusunu konuştu, bir takım görüş tatisinde bulundular. Ama şimdi performansa geldiğimizde Türkiye hükümetinin İsrail ile ilişkileri sürekli vurgulanıyor. Özellikle ekonomik anlamda bunların daha da eskiye nazaran biraz hızlı bir şekilde devam ettirildiği söylenmektedir. Biz gerçek anlamda İsrail ile ilişkileri kesmek istiyorsak, Türkiye açısından söylüyorum, bunu yani ekonomik anlamda ilk adım olarak uygulamak gerekmiyor mu? Sayın Erdoğan sürekli Hamas'a desteklerini ifade ediyor. Hamas bir terör örgütü değil, kendi topraklarını savunan bir mücahit grubudur şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi bu açıklamalarla Türkiye'nin performansı arasında bir çelişki görmüyor muyuz acaba?
Ne jurnalistler, medya ve siyasi gruplaşmalarda görür, bazı partiyalar Türkiye'de, hatta bu söhbettiği meclis kürsüsünden de ifade elədiler. Ve bunu ben demeliyim ki, Türkiye medyasını ben təqdir edirəm, Türkiye halkını təqdir edirəm, Müslüman devleti olarak daha bu meseleni düzgün işıqlandırdılar. Medya grupları, televizyon kanalları, Filistin haberlerin yaxşı canlı getirdiler xalqlara ve Türkiye xalqının bu barədə məlumat verdiler, məlumatlandırdılar. Sahyonizmin içi düzgün daha gösterdiler. Orada olan uzman qonaqların vasıtasıyla bu eylemin, xüsusən İsrail'in yaranmış tarixin ve onun etici cinayetleri şərhü bəhsinlə dinləyicilərə və baxıcılara göstərdilər və ifadə elədilər. Bunların hamısı təqdirə layiqdir. Türk xalqının da təzahüratları, onların göstəriləri, müxalifətləri də həmçinin. Türk dövləti də, Türkiyə hökuməti də bu barədə söhbətləri, xüsusən cənab Erdoğanın Filistin xalqından himayəsi, Hamasdan himayəsi, İsrail əleyhinə söhbətləri təqdirə layiqdir və ümid vericidir. Amma hər halda bu məsələnin qarşısında dediyiniz söhbətdə var, bəzi çəlişli siyasətlər də var ki, bu əyləmdə yox, əməli yoxdur, fəqat ancaq sözdə söhbətdə olur. Bundan olmaz, bu iş söz söhbətlə olmaz. Çünki keçmişdə də bəzi hərəkətlər olmuşdur. Cənab Erdoğanın Mərmərə gəmisi barəsində o zaman həm də İqtisadi qurumda One Minute məsələsində İsrailin prezidentinə, İsrailin başqanına etirazda bulunması və onların cinayətlərin xüsusən bəbək qatili olduqlarını eləməkdə söyləməsi nəzərdə alaraq və sonra təzədən İsrail ilə siyasi əlaqələr, siyasi ummalar və siyasi mənfəətlər əsasında dubara uzlaşmalar təməl olub ki, bugünlərdə cənab Erdoğanın söhbətindən çəlişkilər çıxardırlar və onu bəzən də düzgün bilmirlər. Daxildə Türkiyə xalqının yanında etibar itirməmək üçün bəzi bu təşəbbüslər kimi onu dəyərləndirirlər. Bəli, hər halda söhbətlərdə ki, Türkiyənin rəsmi məqamları, xüsusən Milli Məclis üyələrinin dediklərinə görə Türkiyədən və həmçinin rəsmi rəqəmlərə görə Türkiyə İsrail ilə çox yoxun münasibətdədir. Xüsusən AK Parti dövründə bu münasibət iqtisadi bölgədən çox inkişaf tapıb. Bu günləri həm keçmiş Türkiyədə o zaman əsgərlərin hükumət elədikləri dövrdə devrim, yəni dövlət çevrilişi yapan əsgərlərin dövründə Amerikanın baskısı ilə İsrail ilə Türkiyə arasında, Türkiyənin əsgəri hükumətləri arasında yaranan müqavilələr, anlaşmalar pozulmayıb, onlar qüvvədədir, heç daha gücləndirilib, bəzən güvənlik sahədə də yeni müqavilələr imzalanıb və əsgəri əməkdaşlıqlar daha yüksək səviyyədə deyilər var və iqtisadi sahədə də biz görürük ki, bu günləri Qəzzədə milləti ayaqlayan və üstüne yürüyen zirehli tanç maşınlar, aracılar ve tançlar ve hemçinin Filistin halkının, Gazze halkının gece gündüz bombalayan uçaklar Türkiye'den gelen yakıtların vasıtasıyla harekete geçir ve Türkiye'den bu yakıtlar gelir. Hatta deyirler Türkiye'den bazı silahları üretmek için ham maddeler Türkiye'den barut mesela için ve polat gelir Türkiye'den İsrail'e. Bunun kenarında gıda maddeleri de Türkiye'den getmeleri, hatta içmeli su Türkiye'den ora her gün taşınması da söz konusudur. Bunlar Cenab-ı Erdoğan'ın ve başka hükümet adamlarının o cümleden Norman Kurtulmuş'un meclis başkanının Coca ve bazı başka ticari meşhur markaların tahrimine yönelik söhbətleriyle çalışçısı var ve üst üste düşmür. Daha inandırıcı olar kaş Türkiye hemşe iqtisadi siyaseti göz önünde koyulur. İqtisadi menfaati, ekonomik menfaati her neden çok göz önünde saklır ve onu korur. Ve ona göre de Türkiye deyler ki Türkiye hükümetinde her ne alıp satılmalıdır. Türkiye devletiyle her ne alınar, her ne de satılar. Ancak kıymeti fark eder. Bu çok Türkiye halkına layık değil. Belki de bazı şeyler alınıp satılmamalıdır. İnsanda şeref, gayret, namus bunlar alınıp satılmalıdır. Bir milletin izzeti, bir milletin geleceğinde onun barisinde olan kazavetler alınıp satılmamalıdır. Ve yakin ki, eğer bu günleri biz tarihte, geçmişte olan halkların, hareketlerin, devletlerin, emellerin ve hatta devlet başçılarının aldıkları kararı takdir ediyoruz, təhsin ediyoruz ya tənqid ediyoruz, gelecekte de gelecek halkalar, hatta öz milletlerimiz, öz halkalarımız, öz devlet başçıların hamısının emelkardin, onların yaptıkların, danıştıkların, onların gördükleri işleri kazavet edilecekler ve onların barisinde söhbetleri, sözleri olacak, təqdir veya tənqidleri olacak. Arzumuz budur Türkiye devletinin əməlde de, yani Türkiye devletinin yeri var ki, İsrail ile bugün əlaqəleri qıra, siyasi əlaqələrin kəsə, nə mənası var belə bir terörist devleti deyib, Cənab Erdoğan ayrılan İsrail'i terörist devleti deyib, yaxşı terörist devletinin baş kəndində səfir göndermek ne deməkdir? Bu çox terörist devleti olmağı çox düzgün söhbətdir, düzgün bir haqdır və bu haqqın gərəkəyi də budur ki, orada səfir göndərməyəsən, səfirliğin qəbul eləməyəsən, ondan münasibətlər kəsilə. Hala indi Türkiyə devletinin İsrail'in rəsmiyyətə tanınmağını götürüb oradan səfirin zala qaytarıb əlaqələrin qət olmağı yox. Bəlkə heç olmasa İsrail'e olunan köməklər, hətta hərbi köməklər dayandırılır. Amerikanın Türkiyədə olan incirlik kimin havaalanlarından, orada olan paygahlarından, o paygahlardan İsrail'e gedən yardımlar köməklərin qarşısı alınır. Bəllidir da Amerika müstəqim 15 saat uçub İsrail'e gəlmir ki, bölgədə olan havalimanları ki İsrail'in elinde diyen önemlisi de indirdik diyorlarından birin, bunlardan dəstək verir İsrail'e. Bunun karşısını ala. Bu çok çətində döyür ve bu çok büyük ummada döyür. Yəqin ki Türkiye hükümeti belə bir karar alsa, Cənab Erdoğan tarixdə ad kazana bilər özü için.
Qiymətli dinləyicilərimiz, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə sizlər üçün hazırladığımız resmi gəlişmələr ətrafındakı reportajımızın 3-cü və son bölümünü sunduq. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizdə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bilər ki, yayında və reportajımızda buluşana dək. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Aban 1402, Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 1445 ve Miladi 20 Kasım 2023 Pazartesi. ...115 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Aban 1287'de İranlı ünlü vaiz Seyyid Cemalettin Vaiz İsfahani katledildi. Seyyid Cemal İsfahani lakaplı Seyyid Cemalettin Vaiz Hemedani Hicri Şemsi 1242'de İran'ın Hemedan kentinde dünyaya geldi. 20 yaşında tahsil için İsfahan'a giden ve ardından Tahran'da yaşamaya başlayan Seyyid Cemalettin Vaiz Hemedani meşrutu hareketi sırasında Seyyid Abdullah Behbehani ve Seyyid Muhammed Tabatabai taraftarlarından sayılıyordu ve o dönemdeki zalim hükümetin uyguladığı politikaları sert dille eleştiriyordu. Seyyid Cemal yaklaşık 20 yıl boyunca İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tahran şehirlerinde vaaz veren ve halkı aydınlatmaya çalışan İran'ın meşrutu hareketinin liderlerinden biriydi. Bu nedenle Muhammed Ali Şah tutuklanmasını emretti. Meclis kapatıldıktan sonra yüksek mevkilere ulaşacaktı. Ardından kimliği belirlenip tutuklandı ve birkaç ay hapis cezasını tahammül ettikten sonra Hicri Şemsi 29 Aban 1287'de yani Hicri Kameri 25 Şevval 1326'da 45 yaşındayken Borucert hapishanesinde öldürüldü. ...88 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Aban 1314'te İran'ın Gacar döneminin başbakanı ve İran'ın çağdaş siyaset adamlarından Moşirüddoğle lakaplı Hasan Pirniya vefat etti. Hicri Şemsi 1251'de Tahran'da dünyaya gelen Hasan Pirniya Fransa ve Rusya'da tahsilini bitirdikten sonra Muzaffereddin Şah'ın Avrupa'ya yaptığı ilk yolculuğunda Şah'ın Rusça çevirmeniydi. Hicri Şemsi 1281 yılında Rusya'da İran'ın muhtar bakanlığı görevine atandı ve meşruta sırasında meclisin meşruta anayasasını hazırlamakla görevlendirildi. Atabek Azam'ın öldürülmesinin ardından Pirniya, Moşirüddoğle kabinesinde adalet bakanı oldu ve bir süre sonra kendisine Moşirüddoğle unvanı verildi. Pirniya Hicri Şemsi 1293 yılında başbakan oldu ve Şeyh Muhammed Hiyabani ve Azerbaycan halkının ayaklanması, orman hareketinin başlaması, Rızahan Pehlevi'nin iktidarı ele geçirme girişimlerinin başlaması gibi olaylar, onun diğer başbakanlığı dönemindeki olayları arasındadır. Hasan Pirniya 4 kez başbakan, 24 kez de bakan oldu. Hayatının son 10 yılında kültürel ve bilimsel çalışmalarla ilgilendi. Moşirüddoğle ülkenin yargı işlerinde önemli bir rol oynadı ve kullanılan kanunların çoğunu kendisi hazırladı. Ayrıca yargı organını kurdu, adalet divanı ve mahkemelerin kurulmasının yanı sıra hukuk ve ceza yargılamaları kanunu da onaylattı. ...1031 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 414'te ünlü Müslüman matematikçi Ebu Said Muhammed bin Abdülcelil Sistani vefat etti. ...508 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 937'de Hint Gurkaniyan silsilesi padişahı Zahireddin Babir Şah hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Hamas Siyonist terör çetesine meydan okudu. Bizim nefesimiz daha uzun.
Cumhuriyet.
İYİ Parti'de istifa rüzgarı. Nedeni sadece ittifak değil.
Yeni Asya.
Çalışma Bakanı. Türkiye'de aç ve yoksul yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 18 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrail'in soykırım suçu ortağı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ey İsrail! Perdesindeki gerçekle çelişkili çirkin çehre her haliyle sırıtıyor. Gerçek şu ki İsrail'e ilk olarak 15 Temmuz 2004'te resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla GAP'ı, Kopu ve Tuz Gölü'nü içine alan kapsamlı Türkiye-İsrail ekonomik mutabakatıyla ilerletilen ticaret hacmi tek kişilik hükümette %532'ye çıkarıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Vahamete bakın ki Cumhurbaşkanı parti toplantılarında, meydanlarda, ekranlarda katliamlarına bu şekilde devam ederse İsrail'in tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğu tescil edilecek diye verip veriştirirken, Gazze'de hastaneleri, evleri, mülteci kamplarını, camileri bombalayıp çocukları, yaşlıları, kadınları katleden İsrail savaş uçaklarının yakıtı Türkiye'den gidiyor. Azeri petrolü İsrail'e gemiciklerle gönderiliyor. İsrail'e Manavgat'tan su, Malatya, Kürecik'ten istihbarat, Konya'dan askeri eğitim veriliyor. Vaka şu ki, bütün dünyada sokaklarda kitlelerin katıldığı büyük protestolar yapılırken, iktidar yanlılarının kafe basıp kahve dökmeleri garabeti sergileniyor. İşgüzarlık, hamburgerci basarak tek kişilik hükümetin teşvik verdiği, vergi muafiyetiyle %65 vergi indirimi yaptığı ve halen TOG'un ortağı olduğu belirtilen Coca-Cola'nın bol bol satın alınarak sokaklara dökülmesiyle açığa çıkıyor. Çarpıklık, gemileri İsrail'e mal taşımaya devam eden bir AK Parti adayının sosyal medya hesabından "Yıkılasın İsrail, enkazına göreyim" paylaşımında açığa çıktığı gibi sert çıkışlar perdesinde İsrail'e her türlü lojistik destek sağlanmasıyla ifşa oluyor. Soykırımın başında apar topar gittiği İsrail'de "Ben de Yahudiyim" diyen Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son Ankara gelişinde karşılanması ve Dışişleri Bakanı Fidan'la 2,5 saatten fazla süren görüşmesine dair havuz medyasında ima ve objeler üzerinden bir yığın subliminal mesajlar ve vücut dili saptırması yapıldı. Uluslararası diplomatik protokole göre bakan seviyesinde ziyaretlerde şehrin valisi ya da yardımcısı tarafından karşılanırken, Amerikalı bakanın havaalanında vali tarafından karşılanması, Siyonist'e hak ettiği karşılamanın yapılması diye sunuldu. Akabinde masadaki ay yıldız içinde Mescid-i Aksa figürü yer alan bir biblo şekerlikle Blinken'e "Kudüs, ay yıldızın koruması altında" mesajının verildiği propaganda edildi. Oysa Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'e özel bir soğuk ve olumsuz tavrın sergilenmediği açıklanırken, görüşmeden sonra görüşmelerde böyle bir soğukluk hissetmediğini söyleyen Amerikalı bakan, İsrail'in işgal planına uygun olarak Gazze'den sivillerin çıkarılmasına dair çok önemli adımlar attıklarını açıkladı. En önemli kritik konularda birlikte çalışma, işbirliği ve uyum içerisinde oldukları memnuniyetini bildirdi.
Mustafa Karaloğlu 18 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde ankete bakmadan Türkiye'ye verilecek puan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Global araştırmalar yapan Ipsos'a göre Türkiye tüketici güven endeksi kriterine göre 29 ülke arasında sonuncu sırada bulunuyor. Bizim puanımız 34,5 iken bütün ülkelerin ortalaması ise 47,2 seviyesindedir. Bu grupta ayrıca en yüksek enflasyona sahip 5. ülkeyiz. Ankete katılanların %73'ü de enflasyonun daha da artacağını düşünüyor. Bir o kadarı da işsizliğin artacağına dair endişe taşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ekonomide işlerin son 5 yılda kötü gittiği, ekonominin yönetilemediği ve hatta birçok kararın olumsuz istikamette sonuçlar ürettiği sır değil. Dolayısıyla herhangi bir ankette sonuçların kötümserliğe işaret etmesi şaşırtıcı sayılmaz. Hatta anket yapmadan bile 3 aşağı 5 yukarı toplumda ekonomi ilişkin güvensizliği tespit edebilmek zor olmayacaktır. Malum ekonominin yolunda gitmesini sağlayacak birçok faktör Türkiye'de bilerek, isteyerek ihmal edildi. En başta da enflasyonun %100'leri vurduğu ortamda düşük faizde ısrar edildi. Sadece bu yanlış bile Türkiye'ye daha ağır faiz yükü ve daha yüksek açığa mal oldu. Ekonomiyi makul ve mantıklı yönetmeyi tercih eden ülkeler faizi zamanında artırıp şimdi indirerek enflasyonu dizginlerken Türkiye 5 yıla heba ettikten sonra yeni yeni o yola giriyor mecburen. Defalarca fiyasko ile sonuçlanan tek haneli enflasyon hedefini bir kez daha ilan ediyor. 2026 yılına kadar zaman ve bahane var. Hedef tutmazsa ki yüksek ihtimal böyle olacak, o zaman faiz faiz diye tutturanlar hesabını verir. Bir ekonominin tek girdisinin faiz kararı olmadığını, başta hukuk ve demokrasi ile birlikte ekonomide de bir dizi regülasyonun şart olduğunu kimse anlatamaz. Anlatan da kendi söyler, kendi dinler. Siyaset, hukuk dahil demokratik ortamı böylesine gergin ve kuralsız olan bir ülkede kalıcı ekonomik düzen beklemek iyimserliktir. Olmaz, olamaz. Ekonomide bazı göstergeler bir süreliğine düzelebilir. Mesela risk primi CDS düşüyor. Ya da 2023 yılında gereğinden fazla arttığından gelecek yıl doğal olarak bu kadar artmayacağı için enflasyon bir süreliğine düşebilir. Dünya ticareti zaten sürekli genişlediği için ihracat gelecek yıl bir ölçüde artabilir. Ama bütün bunlara ekonomik gelişme diyemeyiz. Esasen ortadaki planların ve hedeflerin ve sözlerin ortalaması da böyle demiyor. Zımnen durumun daha kötüye gitmemesi çabasını fısıldıyor. Yani bir beş yılda eksi üzerine eksi olmasın temennisini. Gerçek bir ekonomik büyüme yani kalkınma, istikrar ve üretim için o kadar çok malzeme gerekiyor ki sadece seçim kaygısı yüzünden bile bunlara el atılması mümkün değildir. Güçlü, güvenilir ve kalıcı istikrara sahip bir ekonomi için neler lazım sayalım. En başta hukuk lazım ama yetmez. İyi bir eğitim de gerekir. Eğitim tek başına sonuç üretemez. Liyakat ve ehliyet şarttır. Liyakat ve ehliyet tek başına eksik kalır. Ortak akıl zarurettir. Ortak akıl da yetmez. Geniş bir ifade hürriyeti tesis edilmelidir. İfade hürriyetine hürriyet diyebilmek için ise gerçek bir demokrasi lazımdır.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 18 Kasım tarihli Milli Gazete'de aç ve yoksul kalmamasını kim istemez başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her ay çeşitli kurumlarca yapılan açlık ve yoksulluk sınırını belirleyen rakamların açıklanması karşısında hiçbir ferdin bundan memnuniyet duyduğunu sanmıyorum. Bu ülkeyi birlikte paylaştığımız insanlarla huzur içinde yaşayabilmek için öncelikli olarak açlıkla ve yoksullukla mücadelede başarılı olunmasını isteriz. Ne var ki her ay sonu açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı rakamları karşısında üzüntü duymamak, bu ülke bu duruma nasıl düştü diye sormadan geçmek mümkün olmuyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Kısacası her ay açıklanan söz konusu açlık ve yoksulluk sınırı rakamları gerçeği yansıtmıyorsa bu rakamların yayımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir sınırlandırma da söz konusu olmadığına göre açıklanan rakamlar ülkemizin bir gerçeğini yansıtıyor demektir. Bu köşede dün de hatırlattığım gibi Ekim ayı açlık sınırı 13 bin liraya, yoksulluk sınırını da 58 bin liraya dayandığını araştırma sonuçlarına dayanarak vermiştim. Buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a göre ülkemizde açlık ve yoksulluk yokmuş. Hemen belirteyim ki böyle olmasını gönülden arzu ederim. Çünkü bazı rakamların siyasi malzeme olarak kullanılmasını doğru bulmam. Bir ülkede açlar ve yoksullar varsa ki açıklanan rakamlara bakıldığında açlık ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip ülkemizde milyonlarca insan bulunuyor. Bu arada milyonlarca emekli de ya açlık ya da yoksulluk sınırının altında ücret alıyorlar. Bu rakamlar bizim oturduğumuz yerden icat ettiğimiz rakamlar değil. Yapılan açıklamaların kişiye özel olmadığı, kamuoyuna her ay sonu ilan edildiği de düşünüldüğünde uygulanmakta olan ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiği, iktidar sahiplerinin pembe tablolar çiziyor olmaları hiçbir vatandaşımızın yokluk çekmediği anlamına gelmiyor. Çünkü birbirini takip eden zamlar her ayı bir önceki aya göre daha da ağırlaşıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Bugünkü sohbetimizde her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlığını aktaracağız.
Siyonist rejimin Gazze'ye acımasız saldırılarının devam etmesi,
Türkçü rejimin saldırılarına dünyadan tepkiler devam ediyor.
Ve Irak'ta meclis başkanının görevden alınması,
geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlığını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz hafta Siyonist rejim Gazze halkına yönelik acımasız cinayetlerini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Filistinli şehitlerin sayısı 12 bini aştı. Şehitlerin %70'ini hala kadın ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'ye karşı yürütülen savaşta herhangi bir askeri başarı elde edemeyen, esirlerini serbest bırakamayan ve Hamas'ı yok edemeyen Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejim, Hamas'a bağlı esirlerin veya savaşçıların Gazze hastanelerinin altında olduğunu iddia ediyor ve bu yüzden Gazze hastanelerini bombalamayı sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki 35 hastaneden 25'inin bombalama nedeniyle oluşan hasar ve yakıt yetersizliği nedeniyle kapatıldığını ve artık hastaları tedavi edemeyeceğini duyurdu. Alınan haberlere göre sağlık personelinden 202 kişi, kent savunma ekibinden 36 kişi ve yaralı sağlık ekibinden 200'den fazla kişi şehit oldu.
Saldırgan Siyonist askerler çarşamba sabahı erken saatlerde Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyerek hastanenin çeşitli odalarında aramalar yaptı, hastaneye sığınan sağlık personeli ve Filistinli mültecileri sorguya çekti. Siyonistler Şifa Hastanesi'nde silahlar ve Hamas operasyonlarının komuta merkezinin bulunduğunu iddia ettiler. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Elbur, çarşamba akşamı Siyonistlerin iddialarını yalanladı ve Siyonist rejim güçlerinin Gazze şeridindeki Şifa Sağlık Kompleksi'ne yasa dışı bir şekilde girdikten sonra komplekse herhangi bir silah bulamadıklarını vurguladı. Elburç şöyle konuştu: "Onlar bu saldırıda Şifa Tıp Kompleksini ve sadece bu hastanede bulunan teçhizatı tahrip ettiler. Hastanede gördükleri tek şey hasta ve sığınmacıydı."
Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı da İsrail buldozerlerinin Şifa Hastanesi'ne girdiği sırada İsrail askerlerinin ateş açtığını, hastane binasının bazı kısımlarını kazdığını ve hastane içindeki arabaları tahrip ettiğini vurguladı. Perşembe günü Amerikan televizyonu CNN'de İsrail askerlerinin Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya atıfta bulunarak bu hastanenin altında Hamas tünel ağının keşfedildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını duyurdu. Amerikan kanalı bu bağlamda İsrail kuvvetlerinin yeraltı odaları olan çok seviyeli bir tünel keşfettiğine dair kesinlikle hiçbir belirti yok dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Perşembe gecesi Amerikan Savunma Bakanlığı'nın iddiasına ilişkin açıklamada bulunarak, Pentagon'un Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiası tekrarlanan bir yalandan ibaret olduğunu belirtti. Hamas, hastaneleri ve okulları denetleyecek uluslararası bir komite kurma talebimizin göz ardı edilmesi, Washington'un savaş suçlarındaki suç ortaklığını gösteriyor. Biden'a işgalci rejimin hastanelerin çoğunu bombaladığını, 26 hastanenin elektriğini ve yakıtını keserek hizmet dışı bıraktığını hatırlatıyoruz, dedi.
Diğer yandan Hamas hareketinin askeri kanadı Ketayb el-Kassam, Netanyahu'nun Gazze hastanelerinde esirlerin bulunduğu yönündeki iddiasına yanıt verirken, bu iddiayı reddederek fiziksel durumunun kötüleşmesi nedeniyle esirlerden biri tıp merkezine götürülmüş, İsrail saldırılarının ardından panik nedeniyle hayatını kaybetmişti bilgisini paylaştı. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kolu Ketayb el-Kassam'ın sözcüsü Ebu Ubeyde, dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin Gazze hastanelerinde savaş esirlerinin varlığına ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Ketayb el-Kassam'ın sözcüsü Ebu Ubeyde ayrıca şunları kaydetti: "Netanyahu ve ordu sözcüsünün hastanelerde çok sayıda Siyonist esirlerin bulunduğuna dair yalanlarına yanıt olarak, bunların bir kısmını tehlikeli fiziksel durumları nedeniyle ve hayatlarını kurtarmak için tıp merkezlerini naklettiğimizi söylemeliyiz."
Şimdi konuyla ilgili siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini dinleyelim.
Bu kararın bu şekilde alınması hem Rusya için hem Amerika için hem Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda olan bütün daimi üyeler için bir rüsvaycılıktı. Her tensiz etmişte Rusya Çin'le birlikte bir önercesi olmuştu ve ateşe istemiştiler. Amerika, İngiltere onu veto elediler. Amerika veto eledi. Yani Rusya'da hala indi buna ne için seçimsel karar vermiş? Şayet onların birleşmiş güvenlik konseyinde birbirlerinin kararının karşısında aldıkları karar esasındadır. Çünkü onun seçimsel karar vermeyi ya ona olumlu karar vermeyi kişide bir manaya gelir. Ama her halde bu mesele gösterir ki rəviyyə keçmişdən de, yani 19. əsrdən de, 20. əsrin əvvəllərində de hatta baxanda indiki şərait daha çok kabul edilmez bir şərait, bir vəziyyətdir. Keçmişdə norm belə idi və əmniyyət şurasının əsas təməlləri qurulan zabitələrdən, qanunlardan biri ondan ibarət idi ki, dünyada ölkələr arasında, millətlər arasında çatışmalar, müharibələr və zəng olsa, başqa dövlətlərin haqqı yoxdur ona müdaxilə edib bir tərəfdən himayə eləsinlər. Və bəlkə gərək o çatışmada heç birisinə kömək eləməsinlər, silah verməsinlər, hami durmasınlar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da o ölkədən fəuriyyətlə çox tez istəsin ki, atəşkəs eləsinlər. Və biz bunu böyük müharib, çox müharibələrdə gördük. Və bəlkə onun vəzifəsi budur ki, mütəcavüz tərəfi tanısın, rəsmiyyətə tanısın, məhkum eləsin, lazım olsa 7-ci qanun zeylində o ölkəni dünya təhlükəsizliyinə, dünya güvənliyinə bir risk, bir xətər kimi tanısın və onun əleyhinə lazım olsa hətta beynəlxalq təşkilatlar əsgəri əyləmdə bulunsunlar.
Sayın Rəhmətullah Şerifi görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün çox təşəkkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Siyonist rejimin cinayetlerine karşı dünya çapından tepkiler devam ediyor. Nihayet 40 günün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze Savaşı ile ilgili bir bildiriyi onayladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü sabah saatlerinde Malta tarafından ve Gazze'de insani duraklama için önerdiği bildiri taslağını onayladı. Onaylanan bildiri taslağı Gazze şeridinde sivillere yardım ulaştırmanın zaruretine ilaveten Siyonist esirlerin derhal serbest bırakılmasını istiyor. Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar taslağı aynı zamanda acil ve geniş çaplı bir insani duraklama ve Gazze şeridi boyunca güvenli geçişlerin kurulması yönünde çağrıda da bulunuyor. 12 evet ve Amerika, İngiltere ve Rusya'nın çekimser kullandıkları oylarla onaylanan kararda ayrıca Gazze şeridinde yardımın gelmesine yetecek kadar acil ve uzun süreli bir ateşkes sağlanması çağrısı da yapılıyor. Daha önce Amerika ve Siyonist rejim ile diğer müttefikleri Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrılar yapan 3 kararı veto etmişlerdi.
Tahran Radyosu.
Filistin Özel Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Riyad Mansur bu kararın onayını almasıyla ilgili olarak şunları söyledi. Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar Gazze şeridine yönelik kör saldırı ve bombalanmasına ve yaklaşık 5000 Filistinli çocuğun öldürülmesini kınamadı. Mansur Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Gazze şeridindeki hastanelerde sağlıklı suyun bulunmadığına işaretle bombalama ve işgal artık durmalı ve Gazze şeridine yardım girmeli dedi. Mansur Siyonist rejimin Filistin halkını avare etme peşinde olduğuna işaretle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının sadece kağıtta değil Filistin halkı için bir gerçek olması gerektiğini ifade etti. Mansur ayrıca İsrail bombalamalarının durması, esirlerin serbest kalması ve yaralıların da gerekli tedaviyi görmelerine sebep olacaktır ifadesinde bulundu.
Geçtiğimiz hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylardan bir diğeri de Irak Parlamento Başkanı'nın görevden alınmasıydı. Anbar vilayetinin eski valisi ve El-Tikadum İlerleme Hareketi'nin lideri Muhammed El-Halbusi 2018 yılında Irak Parlamentosu'nun başkanlığına seçilmişti. O dönemde 37 yaşında olan Halbusi, Irak tarihinin en genç parlamento başkanı oldu. 2022 yılında Muhammed El-Halbusi ikinci kez Irak Parlamentosu başkanı seçildi. Elbusi'nin seçimi Irak'ın Şii gruplar arasındaki çatışmanın neden olduğu siyasi krizle karşı karşıya olduğu bir ortamda yapıldı. Şimdi ikinci dönem başkanlığının üzerinden 2 yıl ve toplam yaklaşık 6 yıl bu görevi sürdürmesi üzerinden geçerken Irak Yüksek Mahkemesi kendisinin görevden alınmasına karar veriyor.
El-Halbusi Yüksek Mahkeme'nin kararını şaşırtıcı olarak nitelendirerek bu kararın anayasayı ihlal ettiğini ve ulusal istikrarı baltaladığını, ancak Federal Yüksek Mahkeme'nin kararının nihai olduğunu ve temyiz edilemeyeceğini söyledi. Aslında Muhammed El-Halbusi Siyonist rejim ve bu rejimin vatandaşlığına sahip şirketlerle her türlü işbirliğinin suç sayılmasına ilişkin Irak parlamentosu tarafından onaylanan yasayı ihlal etti. Normalleşmenin suç sayılması yasasına göre hiçbir Iraklı siyasetçinin Siyonist hissedarlara sahip çok uluslu şirketlerle iş sözleşmesi imzalama hakkı yoktur. Ayrıca hiçbir parti veya yetkili Siyonist rejimiyle normalleştirmeyi kendi faaliyetlerinden biri olarak kabul eden firmalarla sözleşme imzalama hakkı yoktur.
Bu bağlamda El-Halbusi'ye dava açan Irak parlamentosunun bağımsız temsilcilerinden Bassem Durakşan, görevden alınan parlamento başkanının yasa ihlallerini gösteren mahkeme belgelerini gösterdi. El-Takaddum İlerleme Hareketi'nin başkanı Muhammed El-Halbusi, Siyonist rejimiyle birçok ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde rol oynayan yabancı bir şirketle sözleşme imzaladı. Bu şirketin en büyük danışmanı Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak'tır. Söz konusu parti liderleri ve temsilcileri El-Halbusi'nin görevden alınması ardından bir araya gelerek Halbusi hakkında verilen karar nedeniyle Irak hükümet toplantılarını boykot etme kararı aldılar.
İlerleme Hareketi liderleri ayrıca federal hükümetteki 3 temsilcinin de istifa etmesine karar verdi. Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'nden yapılan açıklamada parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halit Bettal ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmet Bedran'ın Halbusi'nin görevinden alınmasının ardından istifalarını sunduğu belirtildi. Partiye bağlı 37 vekil de parlamento oturumlarına boykot etme kararı alırken, partiye mensup vekiller çeşitli görevlerde bulundukları parlamento komisyonlarından da istifa etti.
Diğer yandan Takaddum Partisi'nin kararına göre bu partinin Irak parlamentosundaki temsilcileri de parlamentonun tüm toplantılarını boykot edecek. Sadr hareketinin ardından İlerleme Partisi, Ekim 2021 seçimlerinde 39 sandalye ile Irak parlamentosunda en fazla sandalyeyi kazanırken, Sadr'ın temsilcilerinin parlamentodan istifa etmesiyle artık Kanun Devleti koalisyonundan sonra en fazla sandalyeye sahip oldu. Bu yüzden ilerleme parti üyelerinin hükümet ve meclisten istifaları Irak'ta yeni bir siyasi kriz dalgasının oluşmasına yol açabilir.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber olunca edeyim.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün askeri silahlar ve füzelerin teşhir edildiği fuarı ziyaret ederken yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi bir gerçektir dedi. Cumhurbaşkanı reisi Gazze'deki hemşire ve doktorların mücadelesinin tarihe yazılacağını belirtti. Emir Abdullahian ve Lavrov Filistin meselesini ele aldılar. İran Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Başkanı, dış yayınlardan sorumlu yardımcısı, İran Filistin'den ayrılmaz açıklamasında bulundu. Kenani, Siyonistlerin cinayetlerinin tarihi utancı sonsuza kadar tarihte kalacak dedi. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadur Cehrumi yaptığı açıklamada Batı medyasının İsrail füzelerinin parasıyla donatıldığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.